Değerleriyle Türkiye. Merhaba değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetimde Sefa Aktan ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Bu hafta da karşınızdayız. Malatya kayısısı, Isparta halısı, Çorum leblebisi, Kütahya çenisi veya Ezine peyniri. Ünü doğduğu toprakları aşmış yüzlerce üründen sadece birkaç tanesi. Binlerce yıllık geleneğin korunmasıyla ortaya çıkan, Anadolu'dan dünyaya uzanan tüm bu özel ürünler coğrafi işaretlemeyle daha da değer kazanıyor. Değerleriyle Türkiye programında biz de bugün coğrafi işaretlemeden ve coğrafi işaretli ürünlerden konuşacağız. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Profesör Doktor Habip Asan konuğumuz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Geçtiğimiz günlerde Ankara'da 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi gerçekleştirildi. 81 ilden 436 coğrafi işaretli ürün zirvede hep bir arada sergilendi. Bunu konuşacağız ilerleyen dakikalarda ama öncelikle merak ediyoruz. Coğrafi işaret nedir, niye önemlidir?
Evet, coğrafi işaret az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi belli bir yöreye ait, belli bir ilimize veya yöremize ait ve tarihsel olarak, kültürel olarak o bölgenin iklimiyle bağlantılı öne çıkmış, tanınmış ürünleri kastediyoruz. Hani bir soru vardır, sizin oranın nesi meşhurdur diye. Hı hı. Tam da bu soruya cevap olan aslında işaretlerdir bunlar. Bunlar tarım ürünleri olabildiği gibi, işte siz de ifade ettiniz Malatya kayısısı, Aydın inciri gibi, tarım dışı ürünler de coğrafi işaret olabilir. Örnek vermek gerekiyorsa Eskişehir lüle taşı, Erzurum oltu taşı gibi. Bunun yanında el sanatları ile ilgili olarak hereke halısı. Yani tarım ürünleri ve tarım dışı ürünler de coğrafi işaret olabilir. Toplam başvuruların yaklaşık %70-80'i ağırlıklı olarak tarım ürünlerinden oluşuyor. Tarım coğrafi işaretler son dönemde ülkeler için çok daha önemli olmaya başladı. Zira ülkeler zenginleşmek için, kalkınmak için her türlü potansiyeli kullanmak istiyor. Coğrafi işaretler o anlamda son zamanlarda ülkelerin bir noktada kalkınma, zenginleşme aracı olarak kullanılmaya başlandığını söyleyebiliriz. Ülkemiz de bu anlamda oldukça zengin bir ülke. Yaklaşık olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda Türkiye'de 2500'ün üzerinde bir coğrafi işaret, yani belli bir bölgeye ait ve tarihsel, geleneksel, kültürel öğeleriyle öne çıkan bu tanımı hak eden işaret olduğunu biliyoruz. Biz de Türk Patent ve Marka Kurumu olarak bu coğrafi işaretlerden, bunların tescilinden sorumlu kamu kurumuyuz, kamu kuruluşuyuz. Bu konuyla ilgili olarak tescil işlemlerini yapıyoruz. Bu konuyla ilgili olarak denetim işlemlerini yapıyoruz. Bunlarla ilgili olarak toplumun bütün kesimlerinde farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz. Bu şekilde coğrafi işaretlerle ilgili olarak çalışmalar devam ediyor.
Evet, bir de coğrafi işaretli ürünleri araştırırken karşımızda mahreç kavramı çıkıyor. Bu nedir?
Coğrafi işaretler iki ana bölümden oluşur, iki ana kategoriden oluşur. Birisi siz de ifade ettiniz mahreç, diğeri de menşe coğrafi işaret şeklinde ikiye ayrılır. Eğer bir coğrafi işaret sadece yetiştiği bölgede üretilebiliyorsa, belli üretim koşulları ve standartları altında, o il dışında veya o bölge dışında üretilemiyorsa biz buna menşe coğrafi işaret diyoruz. Ancak eğer o bölge dışında da üretilebiliyorsa aynı kalitede, aynı standartta, ona mahreç coğrafi işaret diyoruz. Örnek vermek gerekiyorsa Antep baklavası bizde şu anda tescilli olan bir mahreç coğrafi işarettir. Çünkü Antep ilimize ait bir yapılış şekli var. Bunun pişirilmesi, işte şerbetlenmesi, üretim metodu, üretim yöntemi. Ancak Antep baklavası Antep dışında da, İstanbul'da, Ankara'da, hatta yurt dışında aynı malzemeler kullanılarak aynı şekilde üretilebilir. Onun için biz buna bir mahreç coğrafi işaret ediyoruz. Ama Malatya kayısısına geldiği zaman
sadece
Malatya'da üretilmesi gerekiyor. Çünkü o toprak ve iklim koşullarında bunlara da menşe coğrafi işaret diyoruz. Türkiye'de hem menşe hem de mahreç coğrafi işaretlerle ilgili yaptığımız 447 tescil var şu anda. 433 işlemleri devam eden başvurular yapılmış coğrafi işareti var. İfade ettiğim üzere bunların bir kısmı mahreç, bir kısmı menşe coğrafi işarettir.
Evet, 2500'ün üzerinde coğrafi işaretli ürün var dediniz.
Potansiyel olarak. Hepsinin tescili yapılmadı, evet.
Evet, bunlar birazcık bunlardan bahsedebilir miyiz? Az önce bahsettik gerçi Malatya kayısısı, işte Ezine peyniri, Çorum leblebisi, aklımıza ilk gelenler bunlar. Bunların dışında neler vardır aklınıza ilk olarak gelebilecek?
İşte Giresun tombul fındığı, Laz böreği, örnek vermek gerekiyorsa. Bunun dışında
Laz böreği tatlı bu arada tatlı, onu da söylemiş evet, olalım.
O da bir tatlı Karadeniz bölgesine ait. Adana kebap yani yemeklerle ilgili çok diyelim şu anda örnek veriyoruz. Ankara tava, yani Ankara'da yaşıyoruz. Hı hı. Ankara çubuk turşusu. Bunun dışında Beypazarı kurusu örnek vermek gerekiyorsa. Şile bezi İstanbul'dan işte bu tarım dışı bir örnek. Hereke halısı. Yine bir başka örnek olarak verilebilir. Manisa üzümü, Aydın kestanesi yine aynı şekilde. Antalya ilimize ait yine coğrafi işaretlerimiz var. Bunların bir tanesi portakal yine bir coğrafi işaret olarak tescilli kurumumuzda. Hatay künefesi yine bir coğrafi işaret. Bu şekilde Antep ilimize ait baklava dışında yine coğrafi işaretler var. Şanlıurfa ilimize ait en çok aklımıza gelen örnek olarak köfte. Hani bizim meşhur çiğ köfte yine tescilli bir coğrafi işaret. Bu şekilde toplam 446 tane tescilli tamamlanmış olan coğrafi işaretimiz var. 433 tane işlemleri devam eden var. Ama toplamda yani yaklaşık bizim yaptığımız bir araştırmada 2500'e yakın. Zaten bu tesciller tamamlanınca 500-600 sayısına ulaşmış oluyoruz. Toplamda 2500'e yakın bir coğrafi işareti var. Diğer taraftan Avrupa Komisyonu nezdinde de önce Türkiye'de tescil ediliyor. Daha sonra uluslararası tescil prosedürleri uygulamaya konularak tescil yapılabiliyor. Bizim şu anda 3 tane tescilimiz var. Birisi Antep baklavası hem Türkiye'de hem de Avrupa Komisyonu'nda tescilli. Aydın inciri bir de Malatya kayısısı. Bu üç tanesi hem Türkiye hem de Avrupa Komisyonu'nda tescilli. Yani Avrupa ülkelerinin tamamında yine bu tescilin yapılmış olduğunu görüyoruz. Şu anda 15 tane Avrupa Komisyonu'nda başvurusu yapılmış olan ve işlemleri devam eden coğrafi işaretlerimiz var. Bunlar Kayseri pastırması, Kayseri sucuğu, Afyon mermeri, Afyon pastırması, Afyon sucuğu şeklinde Aydın kestanesi işlemleri AB komisyonunda Brüksel'de devam ediyor. Hı hı. Bir başka gelişme AB komisyonuyla şu anda yaptığımız görüşmeler var. Bu 15'e ilave olarak 15 artı 3 tane tescilli var 18. 20 tane ilave coğrafi işaret işlemlerinin hızlandırılması noktasında AB komisyonuyla karşılıklı anlaşma imzalayarak bir 20 ilave coğrafi işaretini AB komisyonunda tescili ile ilgili olarak da işlemlerimiz devam ediyor.
Evet, güzel bir müzik arası verelim o zaman. Evet. Bir Bayburt türküsü dinleyeceğiz Fatma Topçu'dan. Arpalar orak oldu, ardından sohbetimiz devam edecek.
Peki. Thank you.
bizim böyle olmamıza ayrılık sebep oldu.
Değerleriyle Türkiye'ye devam ediyor. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Profesör Doktor Habip Asan konuğumuz. Coğrafi işaretlemeleri konuşmaya devam ediyoruz. Peki hocam, bir ürünün coğrafi işarete sahip olup olmadığı nasıl anlaşılır? Bir ürüne baktığımızda Bunun gerçekten coğrafi işareti sahip olup olmadığını nasıl anlarız?
Tabii bunu hani direkt bakarak anlamak çok kolay değil. Hiç kuşkusuz ilgili belediyeler, işte valilikler, sivil toplum kuruluşları o bölgeye has coğrafi işaret olabileceğini düşündükleri, yani temel özelliklerinden bahsetmiştik. Yani o bölgeye tarihsel olarak, kültürel olarak bir ünü olan ve geçmişi olan bir üründen bahsediyoruz. O koşulları sağlayan ürünleri bizzat bize Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaparak, ürünün özelliklerini anlatarak başvuru yapılması gerekiyor birinci aşamada. Bu başvuru yapılmadan bunun coğrafi işaret olup olmadığını anlamak mümkün değil. Bize başvuru yapıldıktan sonra bizim mevzuatta, yani bu ürünün gerçekten tarihsel olarak bir bilinirliği var mı? Bu dosyanın içinde bununla ilgili bilgi belge isteriz. Örnek olarak geçmişte kaç yıldan beri kullanılıyor? Yani coğrafi işaret dediğimiz zaman en az bunun 50-60 belki daha fazla bir geçmiş olması gerekiyor. Başvuru yapan üretici birlikleri veya kamu kurumları veya sivil toplum kurumları tarihsel olarak bu ürünle ilgili bize belge sunmak zorunda. Bunun dışında yine uzman kuruluşlara göndererek üniversitelerimizdeki öğretim üyelerimize konuyla ilgili, Tarım Bakanlığımızın yine ilgili laboratuvarlarına bizzat başvuruyu yapan kurumun iddialarının doğru olup olmadığına bakılır. Ve koşulları sağlayan, evet bu ürün tarihsel olarak, geleneksel olarak o bölgeye has ve şu sınırlar içerisinde bilinen bir ürün. O şekilde denetim, daha doğrusu o aşamalardan geçtikten sonra ancak ve o aşamadan sonra da askıya çıkarılıyor, ilan ediliyor. Buna da bir itiraz yapılabilir örnek olarak komşu illerden veya başkaları tarafından. O aşamalar tamamlandıktan sonra coğrafi işaret belgesiyle sonuçlandırılıyor. Yoksa direkt olarak hemen bir başvuru yaparak veya bir ürünü görsel olarak bakarak bunun coğrafi şartı olup olmadığı noktasında kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ama tabii çok bilinen coğrafi işaretlerle ilgili olarak muhtemelen sonuçta bu coğrafi işaretlerle sonuçlanır. Onlarla ilgili olarak süreç biraz daha hızlı ilerleyebilir. Örnek olarak bir Malatya kayısısı örneğinde olduğu gibi, hı hı, Antep baklavası, Aydın inciri, bunların zaten coğrafi işaret olduğu çok daha tarihsel olarak diyelim ünlerinden dolayı onlarla ilgili, ama yine aynı prosedürler onlar için de tamamlanıyor. Yani başvuru dosyasına ilgili ürünle ilgili olarak coğrafi işaret tanımına giren, yani tanınırlık, üretim yöntemi, tarihsel olarak bilinirlik gibi belgelerin sunulması gerekiyor başvuru sahibi tarafından.
Evet, peki ne zamandır coğrafi işaret kavramıyla haşır neşiriz? Ne zamandır biliyoruz bu kavramı?
Şimdi bu aslında bizim mevzuata 1995 yılında girdi. Hı hı. Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne girme sürecinde ondan önce Türk Patent ve Marka Kurumu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda bir sınav mülkiyet dairesi olarak faaliyet yürütüyordu. Ama 1995 yılında coğrafi işaretlerle ilgili, yani bu fikri ürünlerin ekonomiye kazandırılması ile ilgili çalışmalar bütün dünyada arttığı için patent marka tasarıma ilave olarak coğrafi işaretler de bizim mevzuatımıza girdi. Ve bununla ilgili olarak bir kararname, Başbakanlık Bakanlar Kurulu kararnamesi yayınlandı 1995 yılında ve bizim mevzuatımız 1995 yılında girdi. Ondan önce bunlar coğrafi işaret ismiyle değil ama hani biraz daha yöresel ürünler olarak belki bunlar, yani yerli malı, belki çok eskiden okullarda yerli malı haftası vardı. Yani yerli mallarını biraz coğrafi işaret olarak düşünebiliriz. O dönemde işte fındık, portakal, ona benzer incir gibi ürünler vardı. Oysa onlar daha sonra şu andaki tanımlamaya göre coğrafi işaret şeklinde isimleri bunların değiştirildi. Bu kavram 1995 yılında Türkiye'de kullanılmaya başlandı. Bütün dünyada kullanılmaya başlandı bu şekilde. Ve bununla ilgili olarak da 2 sene önce bir mevzuat değişikliği oldu tekrar. Coğrafi işaretlerle ilgili olan kararname, 1995 yılında çıkarılan kararname 2017 yılında, 10 Ocak 2017 yılında 67-69 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu içerisinde, hı hı, tekrar düzenlendi. Ve coğrafi işaretlerle ilgili olarak başvuru süreçleri, coğrafi işaretlerin tesciliyle ilgili aşamalar tekrar revize edildi. Ve bu şekilde örnek olarak daha önceki mevzuatta coğrafi işaretler askıya çıktığı zaman, yenildiği zaman 4 ay gibi bir süre askıda kalıyordu. Yeni mevzuatta bu süreler 3 aya indirildi, kısaltıldı ve yine bürokratik olarak işlemler biraz daha kolaylaştırıldı.
Bu askıda kalması karşı çıkanların hak iddia edebilmesi için, evet, gerekli bir süreydi.
Evet, o şekilde. Yani bizim uzmanlar tarafından incelenen başvurular ve uzman kuruluşlarından gelen olumlu görüşlerden sonra, hı hı, son olarak bir de askıya çıkarılması, yasal askıda kalma süresi var mevzuatta ve bütün dünyada bu şekilde. Ve bu burada amaç, bütün buna rağmen yine bu başvurunun üretim yöntemine de itiraz gelebilir. Örnek olarak bizzat o bölgede yaşayan kişiler de buna askıda olan üretim yöntemine itiraz yapabilir. Oradaki işte diyelim bekletme süresi şu kadar değil de şu kadar olması gerekiyor şeklinde. Ve o coğrafi işaretin o bölgeye değil başka bir bölgeye ait olduğu ile ilgili de iddialar olabilir. Veya bu ürünün coğrafi işaret olmadığı yönünde iddialar da olabilir. Tabii bütün bu iddiaların, itirazların belli bir belgeye dayanması gerekiyor. Bu yapılan itirazlar eğer varsa 3 ay süre içerisinde incelenir uzmanlar tarafından. Haklı görülen itirazlara göre değişiklik yapılır. Yoksa askıya çıktığı şekliyle tescil edilir. Hiç itiraz gelmezse de bu süre sonunda, 3 ay süre sonunda bu başvurular tescille sonuçlanır.
Evet, peki uluslararası alanda bir işaretlemeyi kabul ettirmek için ne yapmak gerekir, nerelere başvurmak gerekir? Burada nasıl bir süreç işler?
Şimdi uluslararası alanda birkaç şekilde ilerlemek mümkün. Birincisi, az önce ifade ettiğim üzere örnek olarak bölgesel organizasyonlarda, yani Türkiye Avrupa Birliği ile müzakere eden bir ülke ve Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında geçerli olmak üzere Avrupa Komisyonu'nun bir coğrafi işaret uygulaması var. Türkiye'de bizzat Brüksel'e başvurarak aday ülke sıfatıyla Ve orada yine askıya çıkarılır süreç. Diğer ülkelerin buna bir itirazı var mı örnek olarak? Hı-hı. Aynı sistem uluslararası o şekilde, benzer şekilde işler.
Böyle bir örnek var mı peki elimizde? Özellikle baklavayı düşünüyoruz
işte mesela
Yunanistan'la.
Yani
ya da Türk kahvesi için de aynı şey geçerli.
Antep baklavası, Aydın İnciri ve Malatya kayısısı bu aşamaları aşmış.
Yani
Avrupa Komisyonu'nda, Brüksel'de askıya çıkmış. Ve bu itiraz aşamalarını astıktan sonra Avrupa Komisyonu tarafından tescil edilmiş ve şu anda tescilli AB ülkelerinde 3 tane coğrafi işaretimiz, bu ifade ettiğim coğrafi işaretler. Bunun dışında 15 tane başvurusu yapılmış işaret var yine Avrupa Komisyonu'nda. Bunlarla ilgili şu anda tescil işlemleri devam ediyor. Şu anda işte askı süreci ve itiraz süreci devam ediyor. Bunun dışında yani Avrupa Komisyonu'nun dışında bizzat ülkelere bireysel başvuru da yapılabilir. Örnek olarak Türkiye'deki bir üretici, Malatya kayısısı üreticisi gidip Gürcistan'da veya Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başka bir ülkede ora ülkenin mevzuatına bağlı kalmak koşuluyla bireysel başvuru da yapılabilir. Bunlar da değerlendirilir ve o ülkede koruma elde edilir. Avrupa Komisyonu korumasının avantajı tek bir başvuruyla bütün AB ülkelerinin tamamında bir koruma elde edilmesidir. Bunun dışında son dönemde bu belki yeni bir bilgi olabilir. Türkiye ile diğer ülkeler arasında yapılan serbest ticaret anlaşmaları var. Son zamanda bu serbest ticaret anlaşmalarında da coğrafi işaretler bir gündem maddesi olabiliyor. Karşılıklı olarak iki ülke birbirinin coğrafi işaretini tanıyabiliyor. Bu buradaki süreç biraz daha askı olmadan işleyen bir süreç.
Biraz daha uyum söz konusu.
Söz konusu. Örnek olarak vermek gerekiyorsa işte son dönemde Japonya ile yapılan bir serbest ticaret anlaşması var. Güney Kore ile ilgili yapılan var. Yine Şili ile ilgili yapan var. Buralarda yine bazı Türkiye'nin bazı coğrafi işaretleri karşı taraf tarafından kabul ediliyor ve onların coğrafi işaretleri de eşitlik ilkesine uyumlu bir şekilde bizim Türkiye tarafından kabul ediliyor. Sonuç olarak özetlemek gerekiyorsa bizzat ülkelere başvuru yapılabiliyor. AB komisyonu örneğinde olduğu gibi topluluğa başvuru yapılarak oranın uygun kurumu tarafından tescil yapılabiliyor. O ülkelerde geçerli. Veya serbest ticaret anlaşması yoluyla coğrafi işaretlerimizin uluslararası alanda kabulü veya tanınması şeklinde de bir uluslararasılaşma yöntemi söz konusu coğrafi işaretlerle ilgili olarak.
Peki Sayın Hasan, tescil edilemeyecek adlar ve işaretler var mıdır?
Tabii ki sonuçta coğrafi işaretlerle ilgili olarak baktığımız zaman eğer bir coğrafi işaretler tanımını sağlıyorsa isim anlamında bir sınırlama yoktur. O tescil olur. Yani zaten coğrafi işaretler bir ülkenin ortak kültürel değerleridir.
Evet, evet.
Orada tescil edilemeyecek bir coğrafi işaret örneği pek yoktur. Daha çok marka mevzuatında vardır o sizin dediğiniz. Yani biz marka tescilini de biz yapıyoruz. Orada bazı amblemler, bazı isimler tescil edilemeyebiliyor. Kamuya aykırı diyelim veya belli terör örgütleriyle çağrışım oluşturabilecek logolar, isimler marka olarak tescil edilemez. Ancak coğrafi işaretler zaten ülkenin ortak kültürel değerleri olduğu için burada az önce ifade ettiğim sınırlamalara takılabilecek bir isim söz konusu değildir. O anlamda bir coğrafi işaretin tescil edilememesi için tek koşul onun coğrafi işaret tanımına uymamasıdır. Onun dışında başka bir sınırlama söz konusu değildir.
Şimdi bu durumda markalaşmaya da katkısı var değil mi bu durumun, coğrafi işaretlemenin? Coğrafi işaretlemenin üreticiler için sağladığı haklar nelerdir?
Şimdi coğrafi işaretleri diğer sınav haklarını ayıran çok önemli bir aslında farkı vardır. Patentler, markalar, tasarımlar hepsi kişisel haktır. Monopolidir kişiyle ilgili ama coğrafi işaretlerde anonim bir hak, toplumsal bir hak söz konusudur. İşte bir Antep baklavası veya bir Aydın inciri dediğimiz zaman orada başvuruyu yapan üreticiye ait değildir o hak. O verilen belge, kurum tarafından verilen belge o üreticilerin tamamına verilen bir belgedir. Yani anonim toplumsal bir hak söz konusudur. O anlamda diğer sınai mülkiyet türlerinden ayrılır. Tabii coğrafi işaretleri aldıktan sonra, tescilden sonra bunların markalaştırılması, bunlardan ulusal ve uluslararası alanda daha fazla katma değer yaratılması çok daha önemli bir süreçtir. Alıp belgeyi duvara asmak çok fazla bir şey kazandırmaz. Bunun kuralına uygun bir şekilde denetlenmesi, yani ona göre üretiliyor mu ve uluslararası alanda, uluslararası ve uluslararası alanda bunun tanıtımının yapılması ve buradan daha fazla katma değer yaratılması belki de işin en önemli kısmıdır. Biz ülke olarak şu anda 446-447 tescile ulaştık. 433 tescilimiz devam ediyor. Belki bundan sonra başvurular yapmaya devam ediyor vatandaşlarımız veya birliklerimiz, kamu kurumlarımız. Ama diğer taraftan bu tescilli coğrafi işaretlerin ekonomiye daha fazla katkı sağlaması için bunların markalaşması ile ilgili olarak çeşitli stratejilerin belirlenmesi, uluslararası fuarlara katılım, uluslararası tescillerinin yapılması belki de çok çok daha önem arz etmektedir. Bizim de bu konuyla ilgili olarak Ulusal Coğrafi İşaretler Strateji belgemiz var. Bu belgede de bu coğrafi işaretlerin markalaşması ile ilgili olarak çeşitli eylemler söz konusu. Bu kapsamda Türkiye'deki odaların, sivil toplum kuruluşlarının yine kamu ile beraber ortak çalışarak coğrafi işaretlerin daha fazla markalaşması ile ilgili geliştirdikleri ve üzerinde çalıştıkları pek çok proje var.
Evet, ekonomimize aynı zamanda turizme de katkıları olması gerek değil mi?
Kesinlikle. Şimdi coğrafi işaretlerde tabii birinci amaç hiç kuşkusuz buradan bir katma değer yaratmak, kırsal kalkınmayı bu şekilde desteklemek ve vatandaşların kırsaldan şehire göç etmesini önlemek. Bu şekilde coğrafi işaret üretimini teşvik etmekle. Ama bir diğer taraftan bunlar bizim kültürel değerlerimiz ve bunları koruma altına alarak hiç kuşkusuz başvuruları koruma altına alarak bu coğrafi işaretlerin nasıl üretildiğini kayıt altına alarak diğer taraftan bu coğrafi işaretleri gelecek nesiller adına da korumuş oluyoruz. Ve diğer taraftan kültürel turizm açısından da bunlar çok değerli. İfade etmiştim, coğrafi işaretlerin %70-80'i gıda, yiyecekle ilgili coğrafi işaretler. Hı hı. Ve son dönemde yapılan uluslararası turizmle ilgili yapılan çalışmalarda bir ülkede katma değer yaratmanın en önemli bileşenlerinden bir tanesi diye bir tanesi bu şekilde coğrafi işaretli ürünleri yurt dışından gelen turistlere sunmak ve bu şekilde de bir gelir elde etmek ve bu konuda Türkiye'de de örnek illerimiz de var. Çok yakın bir zamanda örnek olarak Gaziantep ilinde uluslararası ikinci gastronomi festivali düzenlendi ve dünyanın pek çok yerinden gelen misafirler, turistler burada çoğu tescilli olan bu coğrafi işaretli ürünlerin yani damak tadı dediğimiz yiyerek katma değer bıraktı. Yani coğrafi işaretlerin kültürel değer olarak korunması ama aynı zamanda kültür turizmi açısından da ülkeler açısından son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, bir markete gittiğimiz zaman ürünlere bakıyoruz. Coğrafi işaretli olup olmadığını anlayabileceğimiz bir logo, bir işaret var mıdır peki?
Evet, bizim bu son dönemde 2 sene önce çıkarmış olduğumuz yeni sınai mülkiyet kanununda coğrafi işaret mevzuatında 67-69 sayılı mevzuatta coğrafi işaretlerle ilgili bir amblem kullanım zorunluluğu getirdik. Hı hı. Ve şu anda coğrafi işaretler üzerinde markete gittiğimiz zaman bunun bir coğrafi işaret olduğunu gösteren, mahreç veya menşe olduğunu gösteren Türk Patent ve Marka Kurumu'nun da adının yer aldığı yeşil veya sarı logoları var, mühürler var. Hı hı. Onlara bakarak çok rahat bir şekilde bunun bir coğrafi işaret ürünü olduğunu anlayabilir tüketiciler. Ve bu coğrafi işaret ürünü olmayan ürünler üzerinde bunun kullanılması da yasaktır yasal olarak. Hı hı. O anlamda çok rahat bir şekilde bu logolara bakılarak coğrafi işaretli olup olmadığı ayırt edilebilir bu ürünlerin.
Evet, her üretici bulunduğu bölgedeki ürünü istediği gibi üretip satamıyor. Bununla ilgili kontrol mekanizmaları ve denetim var mıdır diye soralım.
İşte coğrafi işaretleriyle ilgili denetim son derece önemli. Şu anda başvuru yapıldığı zaman coğrafi işaretleriyle ilgili bizzat bir denetim mercinin de başvuruda yer alması gerekiyor. Bunun dışında yeni mevzuatta başvuruyu yapan sivil toplum kuruluşu veya kamu kurumu neresiyse bizi her yıl denetim raporunu Türk Patent ve Marka Kurumu'na sunmak zorunda. O yıl içerisinde bu denetimlerin yapıldığı ve bu coğrafi işaretin kuralına uygun bir şekilde üretildiğini ispatlayan raporlar bunlar. Bunun dışında gıda ile ilgili olan, tarım ürünleri ile ilgili olan coğrafi işaretler, ki çoğu bunlardan oluştuğunu söylemiştik. Tarım Bakanlığımız, Tarım Hayvancılık Bakanlığımız bu denetimleri aynı zamanda sık sık yapmakta, habersiz bir şekilde de yapabilmektedir. Yani bir taraftan Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yaptığı denetimler var. Bir taraftan üretici birliklerinin veya başvuruyu yapan kamu kurum veya sivil toplum kuruluşlarının Türk Patent ve Marka Kurumu'na her yıl sunmak zorunda oldukları denetim raporu var. Ve bu ikisi beraber yürüyor. Denetim sistemini daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu işin denetim boyutu çok çok önemli. Tabii Türkiye'de büyük bir ülke ve her bir ilde, her bir bölgede bunu yapmak çok kolay değil. Ancak bu şekilde sağlıklı bir denetim sistemiyle ve o kurala uygun bir şekilde olması koşuluyla o bölgedeki tüm üreticiler bunu coğrafi işaretleri üretip satabilir.
Evet, peki Türk Patent ve Marka Kurumu'nun konuyla ilgili çalışmaları ve ortaklık yürüttüğünüz diğer kurum ve kuruluşlar nelerdir?
İşte şu anda tabii bütün Tarım Bakanlığı bizim önemli bir paydaşımız. Zira coğrafi işaretleriyle ilgili başvuruları da bizzat görüş almak için, yani o tarım ürünleriyle ilgili başvuruları da coğrafi görüş almak için Tarım Bakanlığımıza coğrafi işaretleri paylaşıyoruz, gönderiyoruz. Diğer taraftan sanayi ve ticaret odalarımız yine bizim önemli paydaşlarımız. Çeşitli etkinlikleri bunlarla düzenliyoruz, bunlarla beraber düzenliyoruz. Aslında tüm kamu, üniversiteler örnek olarak bizim önemli paydaşlarımız. Yani bizim ihtiyaç duyduğumuz tüm sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumları aslında paydaşımız. Ama ana paydaşımız ifade ettiğimiz üzere Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olduğunu söyleyebilirim.
Evet, son 1-2 dakikanın içerisindeyiz. Son olarak da 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi gerçekleşti. Zirve nasıldı? Nasıl, neler konuşuldu? Bunun hakkında bize bilgi verebilir misiniz?
Evet, Ankara Ticaret Odası ile işbirliği halinde Türk Patent ve Marka Kurumu 2. Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi'ni gerçekleştirdik geçen hafta. Aslında bu Türkiye'de ilk değil, daha da aslında bundan daha da önce gerçekleştirilen ve bu sene 8.'si düzenlenecek olan Antalya Yöreks Coğrafi İşaretler Fuarı var. Yine yakın bir zamanda Ekim ayı içerisinde bu fuar gerçekleştirilecek Antalya'da. Ama bu ikincisi düzenlenen Ankara Ticaret Odası ile beraber düzenlediğimiz Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi çok güzel bir etkinlik oldu. Tam da bu zirvenin amacı, daha önce sormuş olduğunuz coğrafi işaretlerinin markalaşması, bunların ulusal ve uluslararası bilinirliğinin artması ile ilgili çok güzel bir etkinlik oldu. Coğrafi işaretler hem başvuru boyutuyla hem de bilimsel boyutuyla çeşitli komisyonlarda, çeşitli panellerde bilim adamları tarafından, konunun ilgilileri tarafından tartışıldı. Ve medya çok büyük ilgi gösterdi. Bu zirveyi daha sonraki yıllarda yine Ankara Ticaret Odası ile beraber Türk Patent ve Marka Kurumu olarak yapmaya devam edeceğiz. Çok başarılı bir etkinlik olduğunu söyleyebilirim.
Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Profesör Doktor Habip Asan'dı konuğumuz. Coğrafi işaretlemeler üzerine konuştuk bugün. Efendim, bizlere degerliturkiye@trt.net.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu haftalık bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Değerleriyle Türkiye.